Kıymetli dinleyiciler, İslam Şehri'ne hoş geldiniz. Programımızın mahiyet ve muhtevasından önce biraz isminden bahsetmemizin gerektiğini düşünüyorum. Dünyamız büyük bir buhran yaşıyor ve bunun ahlak temelli bir buhran olduğu malumunuz. Hazcılığın tüketim çılgınlığının yanında, Afrika'nın köylerinden Avrupa'nın gettolarına, Uzak Doğu'nun varoşlarından New York'un arka sokaklarına kadar mazlumların olduğu, hem eski zamanlara ait bir yöntemle hem de modern yöntemlerle sömürünün devam ettiği, haksızlığın ve emek gaspının yaşandığı, bunların tümüne uygarlık adının verildiği bir dünyada hayat sürüyoruz. Sadece dünyanın değil, bugün kirletilen, uydu çöplüğüne dönmüş, ülkelerin bir nevi savaş verdiği uzayı da içine katarsak, tabiatın bir kurtuluş reçetesine muhtaç olduğunu söyleyebiliriz. Tabiat, doğal olan, yaratılışa uygun olan, yani halk, yaratmak kökünden geldiğini bildiğimiz ve yaratılış huy anlamındaki ahlaka uygun olan, böyle de sürmesi gereken bir alan. Tabiatın her gün insanlar tarafından hırsla, daha çok kazanmak arzusuyla tahrip edildiği, mevsimlerin bile değiştiği ve adına sözümüz ona iklim değişikliği denildiği, teknolojinin insanı esir aldığı, cemaatin, toplumun dağıldığı ve bireyselliğin ön plana çıkartıldığı bu dünya, yeni bir soluğa, mevsimler üstü bir mevsime, kadim, sağlam bir yoruma muhtaç. Tüm mevsimlere, tüm coğrafyaya, yaratılmışa hakkını verecek bir telakkiden bahsediyoruz. Bu soluğun adı, Sezai Karakoç'un ifadesiyle diriliştir. Necip Fazıl'ın ifadesiyle çiledir. Abdurrahim Karakoç merhum gibi, yaşadığım şimdi 5. mevsim, çağın çilesini sırtıma sardım diyecek, bu ıstırabı yüklenecek bir neslin elidir. Evrenseldir ve kurtuluş reçetemiz İslam'dır. İslam medeniyetinin Endülüs yorumu gibi, Osmanlı yorumu gibi bir yorumunu anlayıp, yakalayıp, onlardan ilham alıp, yeni bir dünyayı kurana dek ilerletmemiz, sürdürmemiz şart. Değerli dinleyiciler, programımız medeniyet, şehir ve çevreye dair olacak. Basite indirgenmiş, marjinal bir takım hareketlerle kısıtlanmış, içindeki canlılar da dahil olmak üzere tabiatın korunması temalı tartışmalardan beri durarak daha derine temas etmeye çalışacağız. Medeniyet umdelerimizi, ilkelerimizi, tabiat anlayışımızın psikolojik ve sosyolojik temellerini anlamaya, anlatmaya çabalayacağız. İslam medeniyetine dair geçmişimizden örnekler vermek gayretinde olacağız, ancak asıl gayemiz medeniyet perspektifinden bakarak geçmişte yakaladığımız güçlü yorumu bugün anlamak, bu yorumu yakalamak ve bugün ikmal ederek sürdürmek için mücahede etmek olacak. Evet, bir mücahededen, yani çabadan bahsediyoruz. Beşir Ayvazoğlu, merhum Turgut Cansever'le konuşmaların yer aldığı Dünyayı Güzelleştirmek isimli eserinde, Cansever Hoca kaynağını çok aradığı bir hadisi şerife dayanarak sanatın asıl vazifesinin dünyayı güzelleştirmek olduğunu söyler. Estetiğini ve mimari felsefesini bu görüşe dayandırırdı diyor ve devam ediyor. İçinde mutlu bir hayat sürebileceğimiz güzel dünyanın avutucu eğlencelerle değil, şehirleri ve konutları insanın eşrefi mahlukat olduğu göz önüne alınarak yeniden inşa etmek suretiyle kurulabileceğine inanmıştı. Meskenin insanları sadece yağmur ve soğuktan koruyan barınaklar olarak görüldüğü, insanın güzel bir dünyada yaşama ve çevresinin oluşmasına katılma hakkı ve sorumluluğu kabul edilmediği sürece, Cansever Hoca'ya göre asıl manasında beşeri ve güzel bir çevre meydana getirmek mümkün değildi. Bizim de bu programda insanın yaratılış gayesi ve dünyadaki temel ödevleri üzerinde durmamız zaruri görünüyor. Elbette tabiatın konumundan, insanla ilişkisinden de bahsetmeliyiz. Çünkü tüketim toplumunun en mühim özelliği, dünyaya geliş amacını dünyada refah içinde olmak, bugünkü anladığımız manada sürekli mutlu olmak ve her şeyden salt zevk almak. Seküler tabirle hedonizm, yani hazcılık, bilinçli veya bilinçaltı bir ideolojidir, düşünce sistemidir. Bugün bizlere de sirayet eden, bizi kuşatan bir hastalıktan bahsediyorum. Peki insanın temel gayesi nedir? Bu gayeyi gerçekleştirmek için bir mekana ihtiyaç duyuyoruz. Peki mekanla ilişkimiz nedir ve ne boyutta olmalıdır? İnsanı da kapsayarak söyleyelim ki, tabiatın yaratıcısı olan Rabbimiz, Kur'an'da birçok defa tabiattaki varlıkların insanın hizmetine verildiğini ifade ediyor. Ancak kesinlikle Rabbimiz bu unsurları insanın hizmetine vererek insanın ihtiyacı kadar bunlardan istifade etmesi ve bu varlıklara karşı hakkaniyetli olması ilkesine bağlanmıştır. Mülk sadece Allah'ındır. Yani insan bu kaynakları dilediği gibi kullanamaz. Bugün biz bırakın çevremizi, hizmetimize sunulmuş araba, ev, mali olanakların da bize ait olduğunu, mülkün bizim olduğunu düşünerek müthiş bir yanılgının karanlık zindanına düşüyoruz. Halbuki Yüce Allah, size rızık olarak verdiklerimizden infak ediniz buyurmaktadır. Bu ifade her şeyin Allah'a ait olduğunu, kendisine ait olan şeylerden dilediği kadar ve dilediği gibi bize verdiğini bildirmektedir. İnsanların da bu gerçeği bilerek ellerinde bulunan emanetlerden istifade etmeleri istenmektedir. İstifade bir amaca bağlı olmalıdır. Bu amaç Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bize rızık olarak verilen şeylerin tüketilmesi aşamasında da Allah'ın rızasını gözetmekten bahsediyoruz. Emanetin korunup kollanmasının yanı sıra Rabbimizin insana biçtiği görevlerden biri de Hud suresi 61. ayette ifade edildiği gibi yeryüzünü imar etmektir. Sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen O'dur buyurulmaktadır bu ayet-i kerimede. Allah'ın yarattıklarını güzel bilip, tabiat düzenini bozmadan, ihtiyaçlarımızı da kanaat kültürüne dayanarak karşılayıp yeryüzünün imar edilmesi, güzelleştirilmesi görevini önemsiyoruz. Zira bu güzelleştirme görevi insanın Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Halife kavramını biraz irdelememiz gerekebilir. Kalfa kelimesi halifenin söyleniş biçimiyle farklı bir versiyonudur. Anlam itibariyle Turgut Cansever'e göre bir üst merci çeşitli standartlar meydana getirir. Kalfa ya da diğer ifadeyle halife ise bu standartları değiştiren değil, yerel şartlara bu standartları uygulayan, bu standartları yerel şartlar içinde kullanmayı bilen insandır. Rabbimizin tabiatta tesis ettiği bir nizam vardır. Onun halifesi insan olduğuna göre ihtiyaçlarını karşılarken, ham madde temin ederken, evini veya genel ifadeyle şehrini imar ederken, insanlar arasındaki münasebeti sağlarken bu nizama bağlı kalmalı, düzeni tatbik etmeli, çelişkiyi asgari düzeye indirmelidir. Değerli dinleyiciler, tabiatla olan ilişkimiz ve bu ilişkiyi sürdürürken dikkate almamız gereken hukuki ve ahlaki bir takım ilkelerin bulunması gerektiği de aynı şekilde herkesin malum. Söz konusu hukuki ve ahlaki ilişkinin düzenlenmesi, tabiat varlıklarının kaynağı ve varlık amaçları üzerine bina edilmiştir. Bu durumda ilgili tabiat varlıklarından yararlanan her bireyin, bu varlıklara karşı kendisini konumlandırması ve bu doğrultuda bir hassasiyet kazanması gerekmekte. Söz konusu konumlandırma, tabiat için belirlenen kaynak ve amaçlar doğrultusunda yapılmak durumunda. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Kur'an'da birçok defa tabiatın Allah'a ait olduğu ifade edilmiştir. İnsan da dahil, alemde bulunan her şey Allah'ındır. Bunların mülkiyeti bir tek O'na aittir. Alemde bulunan her şeyi kendisi yarattığı gibi, bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkını da sadece kendi uhdesine almıştır. Kur'an'da bu anlamda Bakara suresi 284. ayette mealen şöyle buyurulmakta. Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar Allah'ındır. Aynı şekilde Bakara suresi 107. ayette göklerin ve yerin ve bu ikisi arasında olanların mülkiyet ve yönetimi Allah'a mahsustur buyurulmaktadır. En'am suresi 164. ayette ise mealen her şeyin sahibi Allah'tır buyurulmaktadır diyerek mesajın evrensel olduğuna nazarı dikkatlerinizi celp edelim. Mealleri verilen ayetlerin yanı sıra Kur'an'da tabiat varlıklarının tamamının Allah'ın mülkiyetinde olduğuna dair daha birçok ayet var. Bu ayetlerin delalet ettikleri en önemli husus, insanın sahibi olduğunu düşündüğü tabiattaki varlıkların gerçekte kendisine ait değil, Allah'a ait olduklarıdır. Buna göre Yüce Allah hem tabiat varlıklarının sahibi hem de nihai planda onların üzerinde tasarruf sahibidir. Onlardan istediği şekilde istifade ettirdiği gibi onları istediği gibi kullandırır. Tabiat üzerinde sınırsız tasarruf sahibi olan Yüce Allah, ondaki varlıkları insanın istifadesine sunmuştur. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Mahmut Çınar, Kur'an'da çeşitli tabiat unsurlarının insanın istifadesine sunulduğunu belirtirken, teshir kelimesinin kullanıldığını söylüyor. Çınar, teshir kelimesinin belirli bir amaç için sevk etmek ve başka bir seçeneği olmaksızın bir şeyin özel bir konuya tahsis edilmesi anlamına geldiğini belirterek, böylece Yüce Allah'ın tabiat varlıklarının mülkiyetini değil, sadece istifade etme hakkını geçici olarak insana verdiğini ifade etmektedir. Emanette emin olmak bize Peygamberimizden tevarüs eden, etmesi gereken en mühim özelliklerden biri. Yani emanet kavramının kendisi de emanet. Malumunuzdur ki o peygamber olmadan önce bile Muhammedül Emin olarak gösterilmekte ve anılmaktadır. Başka bir programın konusu olmakla birlikte beşerlikten insanlığa geçişimiz ve sahip olduğumuz özellikler dolayısıyla mühim bir görevi üstlenmiş durumdayız. Ashab suresi 72. ayetinde Cenab-ı Hak emaneti insanın üstlendiğini ifade etmektedir. Kendimizle birlikte yeryüzünün de ikmal edilmesi, güzelleştirilmesi gibi bir görevi üstlenmiş durumdayız. Tabiatı tüm unsurlarıyla israf etmemek gibi bir yükümlülüğümüzün yanında, imkanları tüketmeden sonraki nesillere iletme zorunluluğumuzun da olduğunu unutmamalıyız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, insanın konumu ve temel gayelerinden bahsettik. İnandığımız ve şiddetle savunduğumuz, tüm insanlığı ikna etmek için sonuna kadar mücadele ettiğimiz iddiamız, dünya için çözümün İslam olduğudur. Burada içine uzaydaki tahribat girse de, temel sorun insan olduğu için dünya diye bahsetmek daha doğru olabilir. Ancak böyle bir iddiada bulunmakla birlikte, yaşadığımız alan bu iddiamızı gerçekleştirmeye uygun değil. Özellikle Müslümanların yaşadığı coğrafyadan bahsediyorum. Çünkü önce şehir, kent, medeniyet, uygarlık ayrışmasını doğru yapmamız gerekiyor. Medeniyet üstünlüğü dediğimiz şey, yıllardır iddia edildiği gibi teknik veya ürün bazında bir üstünlük değil, bir toplumu oluşturan temel nüvelerdeki, temel ilkelerdeki üstünlüklerdir. Program boyunca da medeniyeti bu anlamda dile getireceğimizi ifade edelim. Zira Mehmet Akif Ersoy'un "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar." İfadeleri son zamanlarda karşımıza özellikle medeniyet bahsinde çokça çıkıyor. Fakat Akif'in medeniyeti teknik üstünlük olarak zikrettiğini ifade edelim. Uygarlıklar tekniği veya bir ideolojiyi üretirlerken belki yüzlerce yıllık birikimlerinin, düşünce sistemlerinin bir tezahürü olarak üretirler. Örneğin Batı dünyasının ürettiği teknolojik bir ürünü onu hayra kullanmayı planlayarak alabiliriz. Ancak onu ortaya çıkartan yüzlerce yılın birikimi vardır. Onu ortaya çıkartan amiller vardır. Hakikaten kullandığımız teknoloji veya ideolojiyle o düşünce sistemine doğru evriliriz. Yavaş yavaş o tasavvur, o düşünme biçimi bize sirayet eder ve hükmü altına alır. Bugün teknik ve teknolojinin bizleri modern sömürge haline getirmediğini kim iddia edebilir ki? Batı'nın teknik ve bilimi hammaddeyi dünyayı işgal etmek için kullanalım düşüncesinin ürünüdür. Dünyayı böyle tarif ettiler. Bugün çevre konusunda hassasiyet gösteriyorlar. Ancak bu sadece sürdürülebilirlik için. Zaten kullandıkları en mühim kavram da sürdürülebilirliktir onlar için. Ham madde tükeniyor, kaynaklar tahrip oluyor. Daha çok üretmek için kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması gerek. Diğer taraftan Batı tekniği ahlaki değer üretmiyor. Meydana getirseydi Afrika'da açlığa bir çözüm bulurdu. Şimdi burada bir yanılgıdan bahsetmemiz lazım. Birçok münevver olarak gördüğümüz insan yeni ve köklü bir medeniyet inşasından bahsediyor. Evet, bir uygarlık inşa edilebilir ancak bu İslam'ın medeniyet fikrinden kopuktur. Lütfü Bergen güzel ifade ediyor. Medeniyet yeni olanı değil, tek ve Hazreti Adem'den beri gelip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle kemale ermiş bir Müslüman toplum olma iradesini ifade eder. Yani medeniyet Hazreti Adem ile başlar, Hazreti Peygamber ile tüm ilkeleri tamamlanır. Buna göre ilk insan olan Adem'in vahşi bir adam olduğunu ileri süren Batı değer sisteminden, seküler tabirle paradigmasından kopmamız gerekecek. Çok kısaca değinelim ki Hazreti Adem'in dünyaya günahkar olarak geldiği, bu günahı tüm alemin, tabiatın, dağların, taşların ve gelecek tüm insanlığın taşıdığı iddiasına karşılık, biz hayır, Hazreti Adem Rabbinden aldığı kelimelerle tevbe etmiş ve bağışlanmıştır diyebilmemiz gerekiyor. Allah'ın yarattıkları günahkar değil, saf, temiz, paktır diyen bir çözümü devam ettirmemiz gerekiyor. Yine Lütfü Bergen'den bir alıntı yapalım. Bergen, Müslümanlar ders kitaplarında ilk insanların vahşi olduğunu çocuklarına anlatıp duruyorlar. Sonra da çocuklarına ilk insan olan Adem'in peygamber olduğuna inanmalarını istiyorlar. Adem'in vahşi olmadığının ilk delili onun haya duygusuyla örtünmüş bulunmasıdır. Çocuklarımıza bunu anlatmamız gerekir. Adem ve çocukları mağarada yaşamadılar. Çünkü Kabe'nin inşa edicisi Adem'di. Mekan algısı var yani. Kurguyu Kabe çerçevesinde ve Kabe çevresinde gerçekleştiriyor. İlk Müslüman toplum olan Adem oğulları nikah akitleriyle birbirine bağlıydılar. Vahşi değillerdi. Üretim ehliydiler. Çünkü kurban sunmuşlardı. Yani kurban vererek mallarını kendilerine verenin Allah olduğunu gösteriyorlardı. Bu malları emekle elde etmişlerdi. Kurban koç olduğuna göre bir ehlileştirme yapılmış olmalıdır, diyor. Şunu da ifade etmemiz gerekir. Medeniyet, teknik ve bilimsel bir ilerleme değil, onları da ortaya çıkartan bir sistemdir. Yani toplum inşa edildiğinde, teknik ve bilimsel bir ilerlemede tabi olarak sağlanacaktır. Ancak tarihte bir kurgusallık olduğunu belirtelim. Medeniyet ortaya çıkmasından, Hazreti Peygamber'de temelleri açısından tamamlanması aşamasında teknik ve bilim üretmiş ancak sonra bu ışığın kaybedildiği, önce toplumsal, sonra teknik olarak geri kalındığı dönemler yaşanmıştır. Yoksa toplumlara peygamberlerin gönderilmesini nasıl izah edecektik? Mesela Hazreti İbrahim'in Kabe'yi yeniden inşa ettiği bir gerçektir. Ya da Hazreti Süleyman döneminde ilimde çok ilerledikleri, hatta günümüzden ileri olduklarını söyleyebiliriz. Kıymetli dinleyiciler, programımızda medeniyet, şehir ve çevre konularını işleyeceğimizi ifade etmiştik. Temel ilkeleri belli olan medeniyet düşüncesinin hayat bularak, farklı yorumlarla nasıl ürünler ortaya koyduğunu her programımızda işlemeye gayret edeceğiz. Ancak önce medeniyet ve şehir konusuna öz bir girizgah yapmanın zaruretini hissediyoruz. İslam'ın medeniyet ve şehir telakkisini ancak böyle idrak edebileceğimiz düşüncesindeyim. Mekke'den Yesrib'e hicret eden Peygamberimiz, Yesrib'e vardığında sistematik özelliklerden yoksun bir yerin adı Medine yani şehir olarak değişti. Medeniyet kavramımızın da Medine temelli olduğunu hatırlatalım hemen. Kelime kökenlerini Medine ve medeniyetin İslam'la bağlantısı başka bir programın konusu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak Medine'de bir cami inşa etti. Cami diyoruz çünkü sadece namaz ibadetiyle ilgili değil, aynı zamanda bir yönetim merkezi, toplama noktası ve bir okul. Toplum bu cami etrafında oluştu. Hazreti Peygamber daha sonra Ebu Useyd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor, Nebit çarşısına gidip ona baktılar ve ''Burası size münasip bir çarşı değildir.'' buyurdular. Sonra bir başka çarşıya gidip baktılar. Yine burası da size uygun bir çarşı değil buyurdular. Sonra şu çarşıya döndü, içini dolaşıp tetkik buyurdular ve işte sizin çarşınız burası. Sakın burası daraltılmasın ve burada satış ve alış yapanlardan vergi alınmasın buyurdular. Hazreti Peygamber daraltılmanın olmadığı, insanların sabit yer edinemeyecekleri ve vergi alınmadan dolayısıyla rantın olmadığı bir pazar kurdu. Burada dikkati çeken husus, Hazreti Peygamber'in Medine'yi tercih etmesidir. Mekke'nin fethinden sonra bile. Çünkü böyle bir şehir Mekke'de kurulamazdı. Diğer taraftan medeniyetin Osmanlı yorumunda da bu uygulama pratik edildi. Şimdi Anadolu'dan Balkanlara kadar gezip bu şehir yapısını yakından müşahede edebilirsiniz. Sonuç olarak Müslümanların medeniyeti ikame etmeleri, ancak cemaat, toplum bilincine kavuşmaları, medeniyet umdelerini hayatlarına tatbik etmeleriyle gerçekleşebilir. Bu bilinci referans alarak tabiata tatbik etmemiz gerekiyor. Medine'den Hazreti Peygamber'in çevre ve şehirle alakalı uygulamalarından bahsetmeye devam edeceğiz. Bunların günümüzde de yönetim organlarından bağımsız olarak pratik, uygulanabilir bir sistematik olduğunu ispata gayret göstereceğiz. Değerli dinleyiciler, bugünlük programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızı sonlandırırken sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.